Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar bir kez daha. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla her zaman olduğu gibi stüdyomuzdayız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Hayırlı cumalar, hayırlı günler.
Evet hocam, kritik bir seçim öncesinde son iki gün kala bu programı gerçekleştireceğiz. Türkiye kadar dünyanın da sonucunu merakla beklediği bir seçime gidiyor ülkemiz. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçecek Türkiye'deki vatandaşlarımız. Tabii bizim kadar yurt dışı da bu seçimleri konuşuyor. Geçen hafta işte Batı'nın bu seçimlere yaklaşımını sizinle konuşmuştuk. Batı nasıl bakıyor, bunu irdelemiştik. Genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi yönünde manşetler atıyorlardı. Dergi kapakları yayınlıyorlardı ve farklı bir cepheden bakarak kendi iz düşümlerinde bir yönetim için onlar da yurt dışında, dünyada adeta seçim kampanyası yapıyorlar demiştik. Bu haftada hocam medeniyet coğrafyamızda bu 14 Mayıs seçimleri nasıl değerlendirilebilir? Nasıl görüyor mesela Afrika'daki, mesela Balkanlardaki, mesela Filistin'deki insanlar bu pazar günü yapılacak olan seçimi nasıl değerlendiriyor, ne olarak görüyor, bunu konuşalım istiyoruz. Birkaç örnekte paylaşarak sözü size bırakmak istiyorum. Mesela 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bir video yayınladı. Türkiye halkına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek talebinde bulundu. Yine Filistinli bir profesör olan Abdülfettah Avasi, eğer oy kullanma hakkım olsaydı diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verirdim diyor. Afganistan'daki yetim öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua ediyorlar. Böylesine bir gelişmeyi de paylaşmış olalım. Yine çok ilginçtir. Bosnalı Sırp lider Dodik Erdoğan'a destek mesajı veriyor ve vatansever, barış ve diyalog adamı olarak nitelendiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Bu örnekleri şüphesiz çoğaltmak mümkün. Peki medeniyet coğrafyamız 14 Mayıs'ı nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor? Bunu sizden dinleyelim.
Evet, güzel bir giriş yaptınız İbrahim Bey, teşekkür ediyorum. Programımızın adı Medeniyet Coğrafyamız. Dolayısıyla sadece bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla çerçevemiz bağlı kalmıyor.
Evet.
Endonezya'dan Fas'a kadar, kuzeyde Tataristan'dan Sahra Altı coğrafya kadar hem eski Osmanlı coğrafyası hem de Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgeler başta olmak üzere dünya genelindeki bütün bu İslam toplumlarının sorunları, hüzünleri, sevinçleri ve geleceğe ait beklentileri bizim programımızın ana format konusunu oluşturuyor zaten.
Evet.
Şimdi önümüzdeki hafta pazar günü Yunanistan'da bir seçim var ama dünyanın o 200 civarındaki ülkesindeki sıradan seçimlerden bir tanesi. Ve 2023'te çok sayıda ülkede de seçim olacak doğal olarak. Bu 3, 4, 5 yılda bir yapılan seçimlerde olduğu gibi. Ancak o da ekonomistin geçen hafta konuştuğumuz 2023'ün en önemli seçimi diye vurgu yapması cümlenin o bölümü doğru. Ama işte go home Erdoğan demesi de birazcık haddi aşan densizlik konusuna giriyor diye söylemiştik.
Evet. Hı hı.
Şimdi Türkiye'nin işte o seçim sonuçları akşam 19.20'den itibaren açıklanmaya başlandığında siz sanmayın ki sadece Türkiye'deki işte fanatik AK Partililer, fanatik CHP'liler böyle sabahlara kadar seçim sonucu izliyor. Avustralya'da benim bir yakınım var. An be an Türkiye gündemini takip ediyor. Almanya'da o gurbetçiler an be an. Dedi ki hadi bu Avustralya'daki, Almanya'daki, Türkiye'den oraya giden bizim vatandaşımız.
Kendi vatandaşımız.
Ama Bosna'daki, Makedonya'daki, Azerbaycan'daki, Filistin'deki,
Afrika'daki,
hatta Moritanya'daki insanlar o gece sabaha kadar Türkiye'deki seçim sonuçlarını sandık sandık takip ediyorlar.
Neden takip ediyorlar?
İşte
peki onu konuşalım.
Noktası da bu. Çünkü Türkiye 1990'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yeni bir konsept, yeni bir açılım belirledi. Yani Afrika açılımı, Balkanlar, Kafkaslar, eski Osmanlı coğrafyasında ve Müslüman ülkelerin olduğu bölgelere TİKA vasıtasıyla ecdat yadigarı eserleri restorasyonuna yaptı. Yine Türkiye, başta Afrika, Balkanlar ve Türk dünyası olmak üzere dış ülkelerden on binlerce öğrenci getirdi. Burs verdi, onlara üniversite eğitimi verdi. Ve Afrika'da yetimhanelerin yapılmasından tutun da, yani Bilge Kağan Kültig'in anıtı diyoruz biz, işte ilk yazılı şey Ulan Batur'dan Yenisey abidelerinin olduğu yere kadar karayolu yapımını da yine Türkiye devleti bu dönemde yaptı. Evet. Yani sadece Türkiye içindeki vakıf eserlerini ihya etmekle kalmadı. Ülke dışındaki İslam kültür ve medeniyetine ait olan eserler başta Osmanlı'ya ait olmak üzere hep ihya edildi. Sadece eserler mi? Afrika'da insanlar için su kuyusu açılmasından tutun da başta Hüdayi Vakfı, Diyanet, İHH olmak üzere birçok STK'lar kimsesizlerin kimsesi olmaya, yani Arakan'da bir problem çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ilk olarak Türkiye'den yardım eli uzanıyor. Ta Haiti'ye kadar, yani Amerika'da evet. O Antiller'de bir ada ülkesi bakıyorsunuz, Karayip bölgesinde. Orada cami inşaatı yapılıyor. Türkiye'den giden hem Diyanet'in hem hayırsever evet. insanların. İşte Türkiye'nin bu son 20 yıldaki ivmesi, yani artık sadece kendi ülkesinde değil, ülkesinin dışındaki mazlum, mağdur coğrafyalara da el atması ve bu küresel emperyallerin bu insanların etini, kanını, iliklerini yüzyıllardan beri sömürmüş ve bu düzeni de hep böyle götüreceğini zannetmiş ve Türkiye adeta bir uyandırma servisi gibi bu evet. ülkelerin insanlarını getiriyor Türkiye'de, üniversite eğitimi veriyor, kalkınmalarına yönelik bir takım yardımlarında bulunuyor ve en azından şu mesajı veriyor. Yani batılı emperyalistlerin dışında da İslam dünyasından da bir sesin yükselebileceğini, yani Filistin'de İsrail zulmü olduğunda, yani bir İslam dünyasından bir Müslüman lider bir sesini yükseltiyor, diyor ki yapamazsınız diyor. Bu insan hakları ihlalidir diyor. Bu zulümdür, vahşettir, evet. katliamdır ve man minüt diyor. Ve bunu duymaya 100 yıldan beri hasret kalan 2 milyarlık bir İslam dünyası. Evet. Artı mazlum coğrafyalarda, yani Venezuela'ya gidin, inanın sandık koyun Türkiye'deki kadar oy çıkar.
Evet.
Yani Maduro'yu tuttukları kadar. Niye? Çünkü bütün küresel güçler hem Venezuela'nın petrolüne çöküp onu yok pahasına almak istediğinde Türkiye onlara da
evet.
gereken siyasi ve ekonomik yardımı göndermiş durumda. Bu nedenle Türkiye mazlumların, mağdurların hep yanında olmuş, kimsesizlerin kimsesi olmuş. Hatta düşmanı konumundaki, mesela Bosna Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik gerçekten rigid bir adamdır.
Evet.
Ama Sayın Cumhurbaşkanı onu İstanbul'a çağırdı. Bir takım nasihatlerde bulundu ve burada sulh ve selametin olmasının Balkanlardaki bütün etnik dini gruplar için ne anlama geldiğini gösterdi. Aksini ne olacağını söyledi ve onlar da kendilerine çekidüzen vermeye başladılar. Ve ez cümle şunu söyleyebiliriz. Anadolu'yu, Türkiye'yi elinde tutan güç merkezi Türkiye. Güçlü olduğunda askeri olarak, ekonomik olarak, hele siyasi olarak da aklı başında bir liderin peşinden gittiği zaman sadece kendi ülkesinde değil, mazlum ve mağdur coğrafyalarda da çok evet. önemli işlerin yaptığını geçtiğimiz yıllarda gördük. İşte o seçimlerde insanlar, Türkiye'de iktidar değişirse bizim bugüne kadar hamimiz, koruyucumuz olan ülke artık bize sahip çıkmaz diye korkuyor. son bir örnekle bu konuyu bitirelim. Geçtiğimiz yıllarda Üsküp'e gitmiştik, Makedonya'nın başkentinde. Böyle dolaşırken hanımlar böyle altına gümüşe bakmaya bir kuyumcu dükkanına girdiler. Biz de arkalarından ne yapılıyor ne ediyor gibisine. Orada bir Arnavut, bir Müslüman. Hı hı. O Hendek hadiseleri vardı bizim. Evet. İşte o Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de böyle PKK'nın Hendek kazdı. Adam öyle bir celallendi ki yani dedi dükkanı kapatıp gidip onlarla
mücadele
edesim geldi. Dedim ya dur, Türkiye'nin askeri polisi komandosu var yeterince. Öyle deme diyor. Türkiye güçlü olduğu zaman, Türkiye ayaklarının üzerinde durduğu zaman burada bize insan gibi muamele yapıyorlar.
Evet.
Ne zaman ki Türkiye diz çöktürüldü, kendi içine kapandı, o zaman bizim tepemizde boza pişiriyorlar, bize zulme diyorlar diyor. Bakın şimdi biz bunu söyletmedik yani, o insanın haykırışı bu. Yani Makedonya'daki bir Müslüman Arnavut'un söylediği bu. Bu Bosna için de böyledir, Somali için de böyledir, Eritre'de de böyledir, Afganistan'da da sayamayacağımız bir coğrafyada. Bu nedenle hatta mesela Azerbaycan'dan, Somali'den, hatta şöyle diyeyim, Moritanya'dan gelen Afrikalı bir kardeşim diyor ki sandık konusunda diyor, Erdoğan en çok oy alır diyor. Bizim ülke liderinden bile çok oy diyorlar. Bu nedenle Türkiye hep içerideki fasit bir takım işte o sosyal medyada dönen yalan dolan bir takım tezviratın dışında şöyle başımızı kaldırıp baktığımızda Türkiye göründüğünden daha büyük bir ülke. Bir de olayın tersine bakalım. Yani Türkiye'de seçimlerin sonucunu, mesela muhalefetin kazanmasını kim istiyor? Bir de ona bakalım. Yani İsrail istiyor, Yunanistan istiyor, Amerika istiyor, İngiltere istiyor. Küresel güçler istiyor. Peki bunlar bin yıllık bizim Malazgirt'ten bu yana, Anadolu'ya geldiğimizden bu yana bunlar ne zaman bizim iyiliğimizi istemişler ki? Şimdi yani bu mevcut başkan gitsin de Türkiye'ye demokrasi gelsin, insan hakları gelsin. Türkiye dünyada işte saygın ülkeler konumuna gelsin diyor. Peki aynı güçler Irak'a da demokrasi getirdiler, Afganistan'a da demokrasi götürdüler, Libya'ya da götürdüler ve sonucu gördük. Onların getirdiği demokrasi sadece kan, gözyaşı, kaos ve ülkelerin parçalanması oluyor maalesef.
Maalesef.
İnsanların sadece böyle soğanı, patatesi ve günlük bir takım hesapları değil, ülkelerinin geleceğini ve İslam ümmetinin bütün komple büyük resmi görerek ona göre kararını vermesi lazım. Çünkü sizin ameliniz kendinize ait ama duruşunuz bütün İslam ümmetini etkileniyor. Yani nerede durduğunuz yarın kabre konduğunuzda çok önemli olacaktır. Bunu da burada ifade ederek sözlerimizi bitirelim konuyu.
Evet, hem dünyanın hem de İslam dünyasının sonucunu merakla beklediği bir seçimin öncesinde bu düşüncelerinizi almak faydalı oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden diğer önemli başlıklarla şimdi devam edelim. Hocam, Moskova'da dörtlü bir Suriye toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanları arasında Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları katıldı bu toplantıya. Ve toplantı sonucunda da Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanması kararlaştırıldı. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanı Miklat'ın da bir açıklaması var. Amaçlarının topraklarındaki her türlü yabancı askeri varlığı Türkiye dahil sona erdirmek olduğunu söylemiş ve Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte Türkiye ile birlikte çalışabiliriz demiş. Bu açıklamayı da paylaşarak bu yol haritasının hazırlanma süreci, kat edilecek mesafe, gelecek olan sonuç ne olabilir? Bunu konuşalım. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi noktasında.
Aslında bu normalleşme ve yeni anayasanın hazırlanması, ülkesini terk eden mültecilerin topraklarına, köylerine, evlerine, iş yerlerine dönebilmesini sağlayabilecek bir yasal çerçevenin oluşturulması kapsamında bu toplantılar yapılıyor idi ama çok böyle beklenmeyen bir çıkış yapmıştı Suriye. İşte Türkiye askerlerini çekmek koşuluyla filan deyince bir süre akamete uğradı bu dörtlü görüşme. Buradaki hedeflenen konu da şuydu. Aslında seçim öncesi biraz da mevcut Türkiye'deki yönetimi zor durumda bırakmayı. Hı-hı. Çünkü rejimle evet. son 5-10 yılda yaşananları göz önüne alındığında. Ancak şunu söyleyeyim. Seçimin sonucu ne olursa olsun. Yani ister mevcut iktidar devam etsin, ister muhalefet
iktidara gelsin.
Türkiye-Suriye ilişkileri bu dörtlü masa ve Suriye'nin geleceği konusundaki gelişmeler biraz daha ivme kazanacak. Hı. Çünkü mevcut Suriye rejimi biraz da bu İbrahim Reis'in Suriye'yi ziyareti sırasında onlardan da almış olduğu cüretle Türkiye'ye karşı biraz daha böyle
taviz koparma
ama seçimin sonucu haftaya bugün taşlar yerine oturduğunda herkes ona göre kartını alacaktır. Ve Suriye'de Fırat'ın doğusundaki mevcut PKK-YPG yapılanmasının Suriye için en büyük milli güvenlik tehdidi olduğunu onlar da biliyorlar. Dolayısıyla Suriye'nin geleceğinin ne olacağı konusunda Türkiye'nin durumu belli. Yani Türkiye asıl hedefinin toprak işgali veya ilhakı değil. Mevcut asker bulundurduğu yerlerde de terörün önlenmesi konusunda. Çünkü mevcut Suriye rejiminin bu konuda mesela Fırat'ın doğusundan petrol ve su, yani Suriye'nin su kaynaklarına ve petrol kaynaklarına çöken ve bunu uluslararası piyasaya satan ve gayrimeşru bir gasp hadisesi olduğu halde rejim İran da yanına alarak bunu oradan söküp atamıyor. O gücü yok. Aynı terör grubu Türkiye'ye karşı da musallat oluyor. Türkiye'nin Suriye'deki asker bulundurma gerekçesinde bu olduğunu bütün dünyaya, kamuoyuna Türkiye deklare etti. İnşallah önümüzdeki günlerde bu Suriye toplantılarında olumlu bir gelişme olur. Zaten Suriye'nin yavaş yavaş mevcut rejimin meşruiyeti, Arap dünyasında da meşruiyeti söz konusu.
Tam da onu sorayım hocam o zaman. Önümüzdeki günlerde Cidde'de Arap Birliği zirvesi gerçekleşecek. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud, Suriye Devlet Başkanı Esed'i bu zirveye davet etti. Önemli bir karar. Tekrar Arap Birliği zirvesine, Arap Birliği'ne dönüyor anlamına geliyor Suriye. Fakat Katar buna rağmen Esed rejimiyle normalleşmeyi reddettiğini bir kez daha duyurdu. Suriye içerisinde bir normalleşme olmadan biz de Suriye ile normalleşmeyeceğiz dedi. Buna benzer bir açıklama da ABD'den geldi. O da Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz dedi. Tabii ki ABD'nin normalleştirmeme kararı farklı sahiplerle söylenmiş bir cümle ama bir Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden dönüşü ne anlama gelir bölge için ve Arap dünyası için? İkincisi Katar ve ABD'nin yaklaşımına dair neler söylersiniz?
Evet, Suriye'nin bu Arap Ligi'ne veya Arap Birliği'ne bu 2011 yılında askıya alınması neticesinde 12 yıl sonra tekrar davet edilmesi şunu gösteriyor. Artık rejim tekrar Arap kamuoyu nezdinde bir meşruiyet kazanıyor. Çünkü gayrimeşru bir konuma düşmüştü. Tankla, uçakla halkını bombalayan bir bazı rejimi söz konusuydu. Hala 6 milyondan fazla Suriye vatandaşı yurt dışında mülteci konumunda. Bu davet aslında mevcut rejimle tekrar köprülerin kurulması anlamına geliyor. Ancak Arap Birliği de toplanırlar. Genelde kavga ederler. Doğru dürüst bir karar da çıkmaz. İngilizlerin eliyle Kahire merkezli kurdurulmuş bir birliktir. Aslında Arapların İslam çatısı altında bir araya gelmelerini engelleme amacıyla Arap etnisitesi çerçevesinde vurgulanarak 22 Arap ülkesinin bir araya gelip toplandığı ama çıkarların çatıştığı için de çoğu zaman da bir karar alamadan
uygulanmadığı kararlar.
Ama zevahirde görünüşte bir Arap'taki Arap Birliği ve 22 üyesinde olduğunu söylemek mümkün.
Peki Katar ve ABD'nin Suriye ile normalleşmeme kararı?
ABD'ninki sizin de vurguladığınız gibi çok farklı sebeplere dayanıyor. Katar ülkedeki insan hakları ihlallerinin mesela 3 milyonun üzerinde Türkiye'de mülteci var. Biz bunu biliyoruz ama 1 milyondan fazla Ürdün'de var. Aynı şekilde Lübnan'da. Hele Lübnan'daki mülteci kamplarındaki insanların durumları işler acısı. Avrupa ya dünyanın çeşitli ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 6 milyonu geçmiş. Şu anda dünyada en fazla mülteci gönderen birinci ülke Suriye, ikincisi Güney Sudan. Yani dolayısıyla dünyada şu anda en fazla Suriyeli mülteci söz konusu. Hı hı. Katar bunların ülkelerine dönmesi için gereken yasal altyapının, anayasal çerçevenin, yasal güvencenin karşılanmadan normalleşmenin olamayacağını belirtiyor. Amerika ise normalleşmenin olabilmesi için Fırat'ın doğusundaki PKK, YPG, SDG her neyse kendi kontrolündeki bu gayrimeşru terör gruplarına özerklik, federasyon ve benzeri bir takım entegrasyon haklarının verilmesiyle normalleşmenin olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla her ikisinin koymuş olduğu çekince ve rezervler farklıdır. Evet. Biriyle diğerinin uzaktan yakından alakası yok. Onu da ayrıca belirtmekte fayda var.
Peki hocam, az önce konuştuk Türkiye-Suriye normalleşmesini. Şimdi daha önce Türkiye-Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la da mesafeliydi. Şimdi onlarla bir normalleşme söz konusu, ilerlemiş vaziyette hatta bu süreç. Arap Birliği ülkeleri, işte bu saydığım Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suriye'ye Türkiye ile normalleşmesini hızlandırması için bir baskı uygulayabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Şöyle, Suriye'nin mevcut rejimi, bu Baas yönetimi baba Hafız Esad'dan bu yana genelde İran'la ve Rusya'yla iş tutarlar. Arap Birliği'yle de normal geleneksel bir bayramda seyranda gideriz, akrabalarla bir otururuz, düğünde halatır ederiz ama sonuçta iş ortaklığımızı başkalarıyla yaparız. Evet. Yani Suriye'nin esas rotasını belirleyen ülkeler Rusya ve İran'dır. Bu nedenle zaten çıkarları da, mesela İran diyor ki rejim ayakta kalmalı, olmazsa olmaz. Rusya zaten sıcak denizlere inme politikası vardı, Petro'dan bu yana. Şu anda Akdeniz'de, Suriye kıyılarında Tartus ve Humeymin'de deniz ve hava üslerini kurdu. Bu nedenle de Suriye hem Rusya için hem İran için vazgeçilmez birer o bölgenin aktörü konumundadır. Yani bir Suudi Arabistan, Mısır'dan çok daha fazla etkin olduğunu söylemek mümkündür. Bu Suriye'nin geleceği ve şekillenmesi konusunda.
Peki hocam, Irak'a geçelim. Irak'ta Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelesi devam ediyor. Son bir haftada 5 sözde üst düzey terörist MIT'in operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. Bu arada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den de Türkiye'nin terörle mücadelesine dair bir destek açıklaması geldi. Barzani, Irak sınırından terörist geçişlerine izin vermeyeceklerini belirtti ve kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz, komşu ülkelerimizi tehdide izin vermeyiz dedi. Bunu konuşalım. Bir de yine IKBY'den bir açıklama var. Türkiye ile yeni bir sınır kapısı açıyoruz ifadesi kullanılıyor. Bu iki gelişmeyi değerlendirmenizi isteyelim.
Çekiç güç marifetiyle 1991'den itibaren 36. paralelin kuzeyinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi defakto olarak oluşturuldu. Hatta Amerika'nın şu anda bölgede iki tane üniversitesi var. Bölge halkı Kürtçe ve İngilizce konuşuyor. Irak bir Arap ülkesidir ve Irak'ın kuzeyindeki bölge sanki bir Arap toprağı gibi gözükse de merkezi hükümetin orada çok fazla bir etkinliğinin olmadığını da söyleyebiliriz. Bu bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yerde kendi içerisinde iki bölüm ayrılıyor. Türkiye sınırına yakın Barzani'nin kontrol ettiği Kürdistan EKYB'nin olduğu bölge. Bir de daha güneyde Süleymaniye merkezli Talabani bölgesi. Talabaniler biraz daha sosyalist, biraz daha İran'la yakın politikalar izleyen ama Barzani ve Erbil yönetimi ise Türkiye ile daha çok yakın politikalar güden bir yapıya sahip. Burada PKK'nın oradaki bölgesel yapıyı da ekarte ederek hem Irak'ın kuzeyini hem de bu Sincar'dan başlayıp Haseke, Türkiye sınırı boyunca Fırat'ın doğusunda bir bölgesel Kürt yapılanması, seküler, Batı kontrolünde İsrail'le dost bir yapı bunun bir devletleştirme sürecine girmek istiyorlar. Bu arada da Barzani'yi de hani devre dışı bırakmak istiyorlar. Evet. Bu nedenle bu tehdidi gören Barzani yönetimi Türkiye ile ilişkilerini sıkı tutup PKK'yı bölgeden temizleme konusunda Türk askerinin önünü açıyor. Dolayısıyla bizim pençe harekatlarının Irak'ın kuzeyinde çok rahat yapabilmemiz, oradaki kampların dağıtılması ve oraya geçici de olsa bir takım Türk üslerinin kurulmasında Barzani yönetimiyle Türkiye'nin bu konuda ortak çıkarlara dayalı bir takım operasyonların olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü PKK bir sonraki adımda oradaki Barzani yönetim içinde bir tehdit unsuru olduğu için ortak düşmana karşı bu işbirliğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye o Süleymaniye Havaalanı'nın kapatıldığı gibi Erbil'e de aynı şeyi söyledi. Yani PKK ile işbirliği konusunda Türkiye ile dirsek teması yapmazsa ona da gereken yapılacağını söylendi. Çünkü bölgesel Kürt yönetiminin Barzani bölgesinin nefes borusu konumundadır Türkiye. İhtiyacı olan bütün gıda maddeleri ve lojistik ürünlerini Türkiye'den aldığı gibi mevcut petrolünü de Türkiye üzerinden dünya pazarına gönderebiliyor. Bu nedenle de yani Türkiye ile ilişkileri olmazsa olmaz
yeni konumundadır. Yeni sınır kapısının açılması
bu nedenle
da bunun
sınır
nedenle,
kapısının açılması onların menfaati nedir ama her zaman bir kural vardır. Komşularla ilişkilerde her iki taraf da kazanır. Büyük olan daha çok kazanır. Bu nedenle Türkiye'nin bu konuda yani Ermenistan sınır kapısının açılmasında Irak'ta, Suriye'de komşu ülkelerle ticaretin yani böyle serbestleşmesinden korkmamak lazım. Biz 85 milyon nüfusumuz, ekonomimiz ve benzeri noktalarda bunları çok da fazla böyle inceleyip sık dokumaya gerek yok. Bu ticaretler, gelgitler her zaman ekonomiyi canlandırır. Ticari, kültürel, insani ilişkilerin de gelişmesine katkıda bulunur diye düşünüyorum.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair konuları, gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar dileyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz programımızda. Yine önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz bu bölümde de. Hocam, İstanbul yine önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı bu hafta. Bu tahıl koridorunun süresi doluyor. Yeniden uzatılması için çalışmalar sürüyor Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Savunma Bakan Yardımcıları düzeyinde. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması gelişme olacak yönünde, yani uzatılması yönünde olumlu gelişmeler var diyor. ABD, Avrupa Birliği'nden de bu konuda işte Türkiye'nin öncülüğüne dair işte elini taşın altına koyduğuna dair olumlu açıklamalar da geliyor. Tahıl koridorunun uzatılmasına dair bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz
aslında
sizde?
Aslında bu toplantıda alınacak kararlar da bizim pazar günkü seçime endekslendi. Çünkü 14 Mayıs seçiminde mevcut yönetim kazanırsa Rusya farklı bir davranacak. Ama diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Millet İttifakı kazandığı zaman durumun 180 derece farklı olacağını, bu tahıl koridorunda muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anda mevcut Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanatları şu: Alman
Der Spiegel'e mi?
Şeyine, dergisine vermiş olduğu dergi beyanatta diyor ki biz diyor Olaf Scholz gibi olacağız, yani Alman şansölyesi gibi davranacağız diyor. O muhabir de gülüyor. Yani bizim başkan NATO'ya, Amerika'ya teslim oldu, etkisiz eleman olduğu anlamında der gibi. Yani şu anda mevcut muhalefetin politikası şu: biz NATO üyesiyiz, Amerika, Avrupa hangi kamptaysa biz oradayız. Onun dışına çıkmamız mümkün değil ve Türkiye'nin itibarı, geleceği de buradadır diyor. Bu evet. Şu demektir, Rusya'yı artık
karşımıza
alacağız. Siz şimdi Ukrayna'dan, NATO'dan ve Amerika'dan yana tavır koyduğunuz zaman taraf oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tahıl koridoru konusunda da artık Ukrayna'nın desteğini alacaksınız ama Rusya'nın da desteğini kaybedeceksiniz. Dolayısıyla burada Rusya'nın onayı ve oluruyla
evet.
bu 30 milyon ton tahıl dünya piyasalarına çıkabildi. Bu nedenle Türkiye'nin çok, yani şöyle söyleyelim, şahsen bu benim kişisel görüşüm, 20 yıllık AK Parti hükümetinin en başarılı icraatlarından biridir. Bu dış politikada Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası izleyerek her iki tarafın da, yani hem Ukrayna'da Zelenski'nin hem evet. Rusya'da Putin'in güvenini kazanmış. Her iki taraf Türkiye'nin yapmış olduğu bu dış politika hamlelerinden memnun kalıyor. İki tarafla görüşebiliyor. Bu Türkiye için çok değerli bir şeydir. Biz hem Ukrayna ticaretimiz devam ediyor hem Rusya'yla.
Evet.
Ve bu dünyada da Türkiye'nin güvenilir bir komşu ve müttefik olduğu mesajını verdi. Siz şöyle düşünün. Bir çatışan iki taraf var ve iki taraf da size güveniyor, sizi emin biliyor, sizinle ticaret yapıyor. Siz diyorsunuz ki ben kazanırsam hayır şu taraftan yana olacağım.
Evet.
Buna göre tavır alacağım. O zaman sizi kim tarafsız olarak kabul eder? Mesela şu anda bu Ukrayna-Rusya krizinde Almanya'yı kim takar? Fransa'yı kim takar? Niye? Çünkü orada asıl muhatap İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Ama onlar da Batı safının içerisinde olduğu için orada bir vagon konumunda. Ama Türkiye şu anda lokomotif konumunda. Niye? Ara bulucu ve sözüne güvenilir bir şey. Eğer biz tahıl koridoru konusunda taraflardan bir tanesinin, ki mevcut muhalefet liderinin söylediği, biz Batı blokundan yana olacağız, tavır koyacağız, ona göre politikalarımızı belirleyeceğiz, IMF'den borç alacağız, işte uluslararası, işte küresel sermayeyi Türkiye'ye getireceğiz vesaire. Zaten borç alan emir de alıyor.
Evet.
O da problem değil diyor zaten. Şimdi siz böyle bir politikaya önümüzdeki haftadan itibaren geçerseniz bu tahıl koridorunda haftaya bugün çok farklı konuşuruz. Onun için de bekle gör politikası, yani bugün alınması gereken kararı Türkiye seçimlerinin sonucuna bıraktık. Yani 14 Mayıs seçimleri dünyadaki birçok gelişmelerinde olumlu veya olumsuz, pozitif veya negatif gelişmesinde etkili rol oynayacaktır. Ve bunun şu anda beklemeye alınmasının sebebi de pazartesi günü sandıklardan çıkacak sonuca göre bu tahıl koridorunda geleceği belirlenecektir.
Peki hocam. Devam edelim. İsrail maalesef saldırılarına devam ediyor Filistin'de. Kah Mescid-i Aksa'da, kah da Gazze'de. Son olarak Gazze'ye hava saldırıları düzenledi İsrail. Son bilgilere göre 31 şehit var, 90 yaralı var. Ve Netanyahu, İsrail Başbakanı yaptığı toplantıda, güvenlik toplantısında Gazze'ye yönelik saldırıların devamı yönünde bir karar verdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Dünyanın ikiyüzlülüğüne tepki gösteriliyor ve İsrail'in yaptıkları yanına kar kalıyor diyor mealen. Yani. Hocam maalesef böyle durum. Yani İsrail yakıp yıkıyor, öldürüyor, katlediyor ama hiç kimse ses çıkarmıyor. Buradan devam edelim.
Şimdi Gazze dediğimiz yer uzun ince Mısır Sina Yarımadası'ndan İsrail'in bu Ben Gurion havalan olduğu yere kadar falan uzanan dünyanın en büyük yarı açık hapishanesi.
Evet.
Çünkü Gazze denizden abluka altında, karadan abluka altında ve havadan da. Yani
evet. Tam bir açık.
Dolayısıyla
hava hapishanesi.
O denizde yüzmeye giden çocuklara bile bomba attı. İşte One Minute hadisesi oradan çıktı.
Evet.
Dolayısıyla sizin deniziniz var ama şöyle bir kilometre açılıp balıkçılık yapmaktan imtina ediyorsunuz. Havada sürekli tepede sizi gözlemleyen, gözeten, ki biz İHA'ları, SİHA'ları yapmadan önce İsrail'den Heron dediğimiz insansız hava araçlarını kiralıyorduk. bu İHA teknolojisinde dünyada Amerika ve Rusya ilk iki sıradaydı. Şu anda Türkiye onların da önüne geçti. Dünyada bir numara konuma geldi. İşte böyle bir ortamda İsrail keyfi ettiği zaman burada bir takım terör hadiselerin olacağı konusunda şüphelerim var diyor. Bombardıman yapıyor. Ve Filistinlilerin de işte bu kendi el yapımı çok basit düzeneklerle kurmuş olduğu bir takım füzeleri İsrail tarafına göndermesi, bunu çok güzel böyle şeye alıyorlar kameraya. Hı-hı. Dünya basınına da işte bunların göndermiş olduğu füze tehdidine karşı biz bu füze bataryalarını yok edeceğiz vesaire gibisinden bombardıman yapıyorlar ki 30 küsur tane insanı katletmişler.
Evet.
Ve sivil binaları havadan bombardıyorlar. Bu binanın altında bir takım işte silah atölyesinin olduğunu
evet.
tahmin ediyoruz gibisinden. Tahminlere, zanlara dayalı bir bombardıman. Yani bunu dünyanın herhangi bir ülkesinin yapmış olması çok büyük bir insan hakları ihlali olarak düşünülebilir ama bunu yapan İsrail olunca çok da fazla dünya görmüyor. Üç maymunu oynuyor maalesef. Bu da 1948'den beri yani İsrail'in evet. kurulduğundan beri tekrar ettiği için yani ben aklım erdi herhalde. Yani ileri yaşlara gelmiş bir insan olarak aynı tiyatroyu, aynı senaryoyu duyuyoruz. İsrail her zaman eli kanlı terör eylemleri yapıyor, devlet terörü yapıyor ve bu da yanına kar kalıyor.
Ve dünyada geri adım atmıyor her seferinde evet, toprağını genişletiyor maalesef.
Bir adım ilerliyor evet. buna da bütün dünya seyirci.
Peki hocam maalesef. Devam edelim. Pakistan'da önemli gelişmeler var hocam. Eski Başbakan İmran Han çeşitli suçlardan mahkemeye çağrılmıştı, gitmemişti. Fakat milis güçler tarafından tutuklandı, gözaltına alındı. Böyle yaka paça götürüldü, o sahneler dikkat çekiciydi. İmran Han'ın partisi konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemede İmran Han'ın serbest bırakılmasını istedi. Bu yönde bir karar verdi. Fakat protestolar tabii devam ediyor. Ölenler var, yaralananlar var. Pakistan yani bir karışıklığın içerisinde gene. Bu konuyu değerlendirmek gerekirse şimdi, neler söylersiniz?
Bu dünyada küreselcilerle ulusalcılar diye iki grup oluştu son dönemlerde. Bu küresel sermayenin sahipleri, bu Soros'un başını çektiği, evet. Bir takım Türkiye'de de ismini bir çırpıda sayabileceğim 15-20 tane dernek vardır, STK vardır. Bunlara para pompalıyorlar. Akademisyenler içerisinde, siyasetçiler içerisinde, gazeteciler, askeri ve sivil bürokrasiden satın almış olduğu insanlar vasıtasıyla kamuoyu oluşturuyorlar. Ve bunların birinci aşamada yaptığı şey istemediği bir devlet yöneticisini, siyasetçiyi, başbakanı, cumhurbaşkanı götürmek istediklerinde halkı organize ederek sokak eylemleriyle götürüyorlar.
Evet.
Bu birinci aşama ki biz bunu Gezi olaylarında gördük Türkiye'de. İkinci aşama eğer burada başarılı olunmazsa bir takım kumpaslarla yargı darbesiyle evet. götürmek istiyorlar ki İmran Han'ı Pakistan'da evet. o şekilde götürdüler.
Önce meclis çoğunluğundan düşürdüler.
Ukrayna'da Yanukovic'i sokak evet. hareketleriyle götürdüler ve Yanukovic seçimi kazanmış bir lider olarak Rusya'ya kaçtı. Ondan sonra Kiev'de lastikleri yakarak göstericiler bir takım işte halk devrimi yaptık falan dediler. Halbuki küresel sermayenin aparatları olduğunu çok evet. sonra farkına vardılar. İşte Pakistan'da yaşananlar ikinci evredir. Hı hı. Üçüncü evre baktığı o da olmuyor. Askeri darbe yapıyorlar ve askeri darbede de ki dünya tarihi boyunca eşine benzerine az rastlanan bir şey. Türkiye'de her 10 yılda bir olurdu. 15 Temmuz'daki darbe de başarısız olunca bu defa içerideki işbirlikçileri tırsıyor, korkuyor ve dışarıdan saldırıya geçiyor. Şu anda bizim The Economist başta olmak üzere batılı yani Der Spiegel dergisinin diyelim ki Washington Post'un, New York Times'ın hiç mi başka işi yok da Türkiye'deki seçimleri evet. sürekli konuşuyor, Türkiye şey yapıyorlar. Yani içeride kullanacakları, satın alacakları insanların azalmasından demeyelim de onların artık tırsmasından sonra kendileri
Evet.
Dışarıdan saldırı yapıyorlar. Bunlar aşama aşamadır. Maalesef Pakistan'da İmran Han ikinci aşamada yargı darbesiyle, bakın Tunus'ta ki hadisede bir yargı Gannuşi, darbesi oldu. Evet. Gannuşi'yi götürdüler. Yani bu aşama aşama, ya Türkiye'de işin garibi hepsini deniyorlar. Ve işte
hamdolsun şu ana kadar tutmadı.
Dün Muharrem İnce'nin 45 günde 45 evet. yıllık linçe maruz kaldım. 20 yıldır Türkiye'de mevcut iktidara yapılan içeriden ve dışarıdan o linç kampanyalarında benzer şer odakları tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Yani adam çok rahat bir şekilde yalanı, iftirayı doğruymuş Hı-hı. gibi söylüyor ve bunun da pazarda bir alıcısı var maalesef. Yani alıcısı var. Yani şu anda ben Türkiye'de çevremdeki insanlara bakıyorum. Yani diyor, nasıl inanıyorsunuz diyor ya. Tok diye bir fabrika yoktur. İtalya'dan getiriyorlar diyor. Yani adam hala buna inanmıyor.
Fabrikayı gezdirdiler dün.
Yine evet. inanmıyor. Dolayısıyla siz bu insana yapacağınız bir şey yok. Yani dolayısıyla insanlar Ebu Cehil denmesinin sebebi okuma yazma bilmediğinden değildi. Normalde Arap toplumu içerisinde ortalama insandan daha entelektüel birisiydi.
Ebu Cehil, evet.
Amr bin Hişam mıydı evet. ismi Ebu Cehil'in? İslam'ı bildiği halde bilerek teamüden inkar etmesinden dolayıdır Ebu Cehil denmesi. Şu anda da Türkiye'de ve dünyada bazı insanlar bazı gerçekleri görüyorlar, biliyorlar ama işlerine gelmediği için inkar ediyorlar, ters yüz ediyorlar ve dezenformasyon yapıyorlar. Bu nedenle de Hazreti Peygamber'in amcasını şehit eden Vahşi'yi ve kendine en büyük Taif'te taşlayan insanları bile affetmesine rağmen Kur'an hakkında, İslam hakkında hicveden gazeteci, evet. o günün gazetecisi konumdaki insanlara ölüm emri vermiştir. Çünkü bunlar fitne, fesat çıkarıyorlar ve en büyük suçu işliyorlar. Bu nedenle de bu medyanın bu kadar pervasızca yalan, iftira ve insan onuruna yakışmayan ve insanı toplum içerisine çıkarmayacak derecede iftiralar atmasının önüne geçilecek bir yasal düzenlemenin de seçim sonrası bir an evvel yapılmasını temenni ediyorum açıkçası.
Peki hocam, Sudan'daki gelişmelere bakalım. İki silahlı kuvvet arasında yaşanan çatışmalar söz konusuydu. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı. Şükür ki ölen ya da yaralanan olmadı bu saldırıda. Her iki grupta hem asker hem de HDK birbirini suçladı. Ama kim yaptı noktasında sonuç yok. Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var konuyla ilgili. Saldırının amacı Türk Büyükelçisi'ne suikasttı diyor. Evet. Bu arada son gelişmeyi de paylaşalım ve sözü size bırakayım hocam. Sudan'da ordu ve HDK arasında Cidde'de bir bildirge imzalandı. ABD ve Suudi Arabistan'ın katkılarıyla ve bu bildirgede Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapıldı. Sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak durulacağı ifade edildi. Sudan'da bu iç çatışmalar sebebiyle de 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek sözü size bırakayım.
Evet, Sudan şu an 45 milyona yakın nüfusu ve Türkiye'nin iki katından fazla yüz ölçümü, tarım potansiyeli, yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca yüzyıllarca Osmanlı idaresinde kalmış, insanların Türkiye'ye ve Türk halkına karşı çok samimi bir bakışı var. Çok mesela fakirlerdir, garibanlardır ama yürür yürür Kur'an okurlar. Ortalama Türkiye Müslümanlığına göre çok daha fazladır namaz kılma oranları, dini hassasiyetleri. Ama fakir, eğitimsiz, sahipsiz bir İslam toplumu Sudanlılar. Bu nedenle oradaki çatışmaların bir an evvel son bulması, orada huzurun, istikrarın gelmesi bizim en çok temenni ettiğimiz bir noktadır. Bu tür karışıklıklarda insanlar kim vur diye giderler.
Evet.
Yani biri sizi öldürür ama en çok da öldüren kişi sesini çıkarır, sizi karşı tarafın öldürdüğünü söyler. Suçu ona yıkmaya çalışır. Çünkü orada artık insanlar orada ölen kişiden daha çok oradan hangi tarafın siyasi rant devşirmesi önemli olur. Bu nedenle insanlar işte yabancı ülke vatandaşları bir an evvel tahliye ediyor kendi vatandaşlarını. Sebep bu tür ortamlarda huzur, barış ortamı sağlanıp silahlar susuncaya kadar mümkün olduğunca ortalıkta görünmemekte fayda vardır. Çünkü sizin savaşınız değildir bu. Burada Sudan halkının ve Sudan devletinin menfaatinin de bir savaşı değildir. Burada orduya karşı mevcut kazanımlarını bırakmak istemeyen hızlı destek kuvvetleri birliklerinin gücünü esas alarak, gücüne güvenerek devlet otoritesine boyun eğmemesinden kaynaklanan bir sıkıntılı durum vardır. Aslında devlet içinde böyle bir yapının büyütülmesi en büyük problemdi. İşte bizde de bu FETÖ hadisesinde, yani bir dini cemaat kisvesindeki bir grubun işte askeriyede, siyasette, bürokraside olması gerekenden daha fazla bir güce kavuştuğunda neler yapacağını görüyoruz. Dolayısıyla her şeyi yerli yerince koymamız gerektiğini işte Sudan hadisesinde de görmekteyiz maalesef. Dileğimiz, temennimiz bu Cidde'de, ABD ve Suudi Arabistan'ın önderliğinde ateşkes anlaşması imzalandı. Bunun kalıcı bir barışa evrilmesi ve Sudan'da barışın, sükunun, huzurun gelmesi en büyük temennimizdir. Büyükelçimize geçmiş olsun diyoruz. Yani oradaki, inanın, bir suikast olsa, bir can kaybı olmuş olsaydı her iki tarafında birbirini suçlayacağından emin olabilirsiniz ve kim vurduya da gidersiniz.
Evet. Yani
bu ortamlar böyledir.
Peki hocam. Ermenistan'la Azerbaycan arasında yer yer çatışmalar devam ediyor sınırda hocam. Son olarak bir Azerbaycan askeri şehit olmuş. Çatışmada 3 Ermenistan askeri de yaralanmış. Bu arada Aliyev ve Paşinyan 14 Mayıs'ta da Brüksel'de bir araya gelecekmiş. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde. Bir sonuç çıkar mı diye sormak isterim tabii ki bu görüşmeden.
Evet, aslında Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın ortak menfaati ateşkesten sonra kalıcı bir barışın olması, herkesin işine gücüne bakması. Çünkü Ermenistan boyun ölçüsünü aldı 2020 yılındaki o mücadele ve savaş sonrasında. Karabağ'ın 7 rayonundan çekildi, normal Dağlık Karabağ bölgesindeki eski sınırlarına döndü. Şu anda Laçin koridoruyla Karabağ, Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasındaki bağlantının sağlanması, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında da kara ve demir yolu bağlantısını sağlayacak Zengezur koridorunun açılması ve bununla ilgili Rusya'nın garantörlüğü de söz konusu. Türkiye de sabırla bu kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması için elinden geleni yapıyor. Ama burada başta İran olmak üzere Fransa, ABD ve yurt dışındaki Ermeni diasporası bunu zehirlemeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'nin bu Zengezur koridorunun açılmasıyla birlikte Azerbaycan ve Türkistan'a olan ulaşımında İran koridorunu kullanmak zorunda kalmadan direkt Hazar üzerinden Türkistan'a gidecek. Bu da İran'ın elini zayıflatacağı için perde gerisinden birileri bu kalıcı barışın olmasını engelliyor. Ermeni diasporası da aynı şekilde bu kalıcı barışın bir türlü yapılmasını istemiyor maalesef.
Peki hocam, son olarak Rusya'nın Akka'dan ayrılacağına dair bir haber vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nı feshetmesine yönelik süreci başlatmış. Bu ne anlama geliyor? Avrupa ile ipler iyice geriliyor mu? Buyurun.
Aslında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Rusya Federasyonu ile Avrupa Birliği, Amerika arasında silahların sınırlandırılması ve artık silaha harcanan kaynakların ülkelerin kalkınmasına harcanması ve benzeri bu konuda bir takım mutabakatlar sağlanmıştı. Rusya da bu konvansiyonun içerisine alınmış idi. Fakat Ukrayna'da hiç hesap etmediği bir takım zorluklarla karşılaşan Rusya, mesela şu anda en vurucu gücü olan Wagner'in bile Ukrayna'da adeta köşeye sıkışması, Rusya'nın kaynaklarını bu Donbas'ta büyük bir şekilde harcaması, Rusya'nın elinde tek koz olarak nükleer füzelerinin kaldığını gösteriyor. Ve Avrupa'ya, Amerika'ya şunu söylüyor. Yani nasıl ki köşeye sıkışan kedi en son pençelerini evet. gösterir. Rusya da Avrupa'ya aslında perde gerisinde şu mesajı veriyor. Yani ben alacağımı aldım. Kırım, Donbas evet. bölgesini işgal ettim, ilhak ettim. Ve buradan benim ilhak ettiğim bölgeleri siz de tanıyın. Normal bir barış anlaşmasıyla hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın şeyini kurtaralım evet. istiyor. Ama Avrupa ise asla Amerika böyle bir şeye razı gelmediği için Zelenski'ye çok sofistike silahlar ve uydu kanallarıyla haberleşme ve istihbarat bilgileri sağlanıyor. Bu da Rusya'nın işini zorlaştırıyor. Yani Rusya'nın menzilinden daha uzun menzilde silah sistemleri veriyorlar Ukrayna'ya. Yani Rusya'nın bir tankı, bir füzesi diyelim evet. ki 2 kilometre menzile atış yapıyorsa onlar 5 kilometre menzile atış yapan silahlar, füzeler veriyor. Bu da Rusya'yı durdurmaya yetiyor. Rusya da aslında şu mesajı veriyor. Bak benim elimde sizi değil alayınızı yok edecek nükleer silahlar var. Yani evet. bunu kullanmak zorunda bırakırsanız yani ben kaybedersem hepinize de kaybettirir mesajıdır bu aslında. Bir şeydir yani artık blöf mü diyelim, tehdit mi diyelim onu nasıl anlarsanız bu duruma göre bir farklı bir de sıkışmışlığın bir göstergesi aslında.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bu konularla programımızı noktalıyoruz. İnşallah haftaya da seçim sonuçlarının medeniyet coğrafyamıza yansımalarını konuşuruz.
İnşallah çok hayırlı bir ediyoruz. Sonuç çıkar evet. ve hayır olmasını dileyelim. Ve Rabbim her şeyin hayırlısını nasip
evet.
etsin.
Mazlumların duasına inşallah biz de ortak neyler, oluyoruz tabii.
Neyler neylerse güzel eyler. Biz bize düşeni yapalım, takdir Allah'tandır.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Medeniyet Coğrafyamız programını burada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.